Ayrım 6.
Kanılar geçerken savaşın sonucundan ben bütün köylülerle beraber umudumu kesmiyorum. Gacır gacır gacır. Sanki bel kemiğim bir testereyle orta yerinden kesiliyor gibi. Ve mandaların bütün ağırlığı bir kara kabus halinde üstüme çöküyor. Lakin işte subaylar mutlaka yeneceğiz diyorlar. İnönü yeni bir devrim başlangıcı değil mi? Türk ordusu orada yüzyıllardan beri kaybettiği geleneğine tekrar kavuşmadı mı? Nerede okudum bilmiyorum. Cephe artları tiyatroların kulislerine benzermiş. Shakespeare'in ve Reis'in bir trajedisi oynanacak. Sahnede kralları, kraliçeleriyle bütün bir saray içinin haşmet ve debdebeleri gösterilecek. Fakat bundan önce bir de kulisteki hazırlığı görürüz. Yırtık ve ter kokulu cam fes parçalarından bir yığın hırdavat ve bunların arasında yarı aç, yarı tok bir takım zavallı insanlar gelip gidiyor. Eğilip kalkıyor. İşte biraz sonraki muhteşem sahne bu unsurlardan teşekkül edecek. Bizim İsmail'e artık ben de kızar oldum. Ne bir iş gördüğü ne yerinde durduğu var. Öyle bir haylazlaştı, öyle bir haylazlaştı deme gitsin. Bazen ortadan büsbütün kayboluyor. Saatlerce hatta günlerce nereye gittiği bilinmiyor. Gerçi ilk günler evde hayli müthiş sahneler oldu. Zeynep kadın babası tutmuş bir zenci karısı gibi kaç kere çocuğun üstüne saldırdı. Fakat kâr etmedi. İsmail taze bir kuvvetle canlanmış görünüyor. Hatta bir defasında anası üstüne doğru yürürken o kolunu havaya kaldırdı. Hele bir gel, hele bir gel dedi. Zeynep kadın şaşırdı. Ne diyorsun, ne diyorsun? Hele bir gel, hele bir gel. Amanın bana el kaldırıyor. O andan beri sanki İsmail'in elini kolunu bağlayan sihir bozuldu. Kabuk yarıldı. İçinden çıkan hiçbirimizin tanımadığı yeni yaratık bir salyongoz gibi esrarlı, cıvık ve siniktir. Bir yanından dokunulduğu vakit sertleşir, antenlerini uzatır ve elinizin üstüne sümüğünü bırakır. Eskiden sigara içmezdi. Ben verdiğim zaman bize göre değil derdi. Şimdi sabahtan akşama kadar durmaksızın sigaralarımdan alıyor. Bir gün dedim ki, sigara istiyorsan bana söyle, ben veririm. Bir daha haberim olmaksızın odamdan bir şey alma. Sanki sözüm ona değilmiş gibi cevap vermeden uzaklaştı. Eskiden benim yanımda bir nevi terbiyeli duruşu vardı. Şimdi beni nerede görse adam yerine saymıyor. Onu bir köşede sıkıştırıp dövmek istiyorum. Son zamanlarda ne vakit adını bilmediğim güzel köylü kızının köyüne gidecek olsam, İsmail'e yolun üstünde rastlıyorum. Ya ben giderken o dönüyor, yahut ben dönerken o gidiyor. Bir defasında ben onu görmemezlikten geldim. Bir defasında o beni görmemezlikten geldi. Nihayet günün birinde kavaklıkta yüz yüze karşılaşınca durmaya mecbur olduk. Onda ve bende acayip bir tutukluk vardı. Ne ben ona bir kelime söyleyebiliyordum ne o bana. Suyu çekilmiş derenin içinde bir hayvan leşi üstüne kargaların bir kümesi konup bir kümesi kalkıyor ve ciyak ciyak bağırıyorlardı. İsmail ve ben bir süre yan yana köye doğru yürüdük. Sonra ne yapacağını bilmeyen kimselere mahsus bir iş sıkıntısıyla yolun ortasında durup kargaların uçuşunu seyrettik. Tabakamı çıkardım, bir sigara yaktım. Bir tane de İsmail'e uzattım. Bu köyde ne var ne yok? Hiç, karı kızan çalışırlar. Sen dönüyor muydun? He. Öyleyse beraber dönelim. Ve ters yüzü geri döndük. Aşağı yukarı 10-15 dakika sessiz yürüdükten sonra başımı ona doğru çevirmeksizin sordum. Yoksa senin nişanlın bu köyden mi? Cevap vermedi. Dördüncü defadır ki sana buralarda rast geliyorum. Mutlak sevdiğin kız buralı olacak. Dediğin gibi beyim. Hangi kıza bakayım? Çünkü ben burada hemen herkesi tanıyorum. Şabangil'in Emine. O seni biliyor. Emine? Yüreğim küt küt atmaya başlıyor. Dilim ağzımın içinde kupkuru oldu. Yanlışım var. Ben Emine diye bir kız tanımıyorum. İsmail tekrar etti. O seni biliyor. Sesinde ne hiddet ne sitem hiçbir şey yoktu. Bu Emine yeşil gözlü, uzun boylu. Hani güldüğü vakit bembeyaz dişleri var. O mu? Cıvık bir sırıtma ile. He o ya. Kulaklarım uğulduyor. Benim için ne dedi o sana? Kolu yok bir herif var. Buraya gelir. O senin ağan mı dedi. Ağa dedim. Kolu yok bir herif mi? O nasıl söz? Başını eğip güya ilk defa görüyormuş gibi gözlerini sağ yanıma dikiyor. Sonra hayretle yüzüme bakıyor. Demek istiyor ki, peki kolsuz değil misin? Bazı heyecanlı anlarımda kesik kolumun ağrısını duyarım. Gene öyle oldu. Sağ tarafım zonklamaya başladı. Sol elimle yaradana sığınıp yanımdaki cüceye bir tokat aşk etmek istiyordum. Bütün gece sağ tarafım hep zonkladı durdu. Gözüme bir damla uyku girmedi. Yeniden bu köye ilk defa gelmiş gibiyim. Kendimi o kadar garip, o kadar yalnız ve öksüz hissediyorum. Tekrar ıssız Anadolu yaylalarının kasvetli haritası beynimin içine nakşoldu. Bu engin yoksulluğun ücra bir köşesinde kendimi bir kara nokta gibi atılmış görüyorum. Burada ben İstanbul'daki kadar azap ve işkence içindeyim. Taş, toprak, su, insan, hayvan, burada her şey benim aleyhimedir. Ve bende bütün bu düşman unsurlara karşı mücadele etmek gücü yok. Durmadan eziliyorum, durmadan eziliyorum. Bu bakımdan İsmail benden ne kadar güçlü görünüyor. Tabiat onu da evirmiş, kıvırmış, onu daha 17 yaşına girmeden bir ihtiyar adam gibi buruşturuyor. Fakat bu sarp ve haşin ülkenin eşi olan ruhu zaman zaman bütün bu düşmanlardan öç almasını biliyor. Cengel'in bütün özelliklerini bilen bir genç goril gibi bu havalin en güzel, en tatlı meyvesine pençesini atıyor ve sırıtarak onu avucunun içinde tutup yalamasını biliyor. Nasıl yaptı? Buna nasıl muvaffak oldu? Bir taze dişi bu erkek kurusuna daha 17'sine varmadan dişleri dökülmüş, yüzü buruşmuş bu garip tabiat yaratığına nasıl tahammül edebilir? Karanlığın içinden Emine'nin beyaz dişleri iki sır sedef taneleri gibi parlıyor. Bunlar İsmail'in mi olacak? Narin ve alımlı, endamlı bir körpe söğüt dalı gibi üzerimde salınıyor. İsmail'in bütün vücudu bir tırtıl gibi bu dala mı tırmanacak? Yok, yok. İn oradan, çekil. Yarın söyleyeceğim. Emine, gözünü aç. Sonra pişman olursun. Bu cüce sana koca olamaz. Gençliğine, güzelliğine acı diyeceğim. Ya sana ne oluyor derse? Bir köylü kıza İstanbul usulü ilanı aşk mı edeceğim? Bu kadar gülünç, bu kadar zavallı, bu kadar acayip bir şey olmaya katlanacak mıyım? Hadi canım, ne yaparlarsa yapsınlar. İki köylü sevişip birbirlerini alacaklarmış, bana ne? Kendi kendime bunu söylemekle beraber gene gözüme uyku girmiyor. Hey Allah'ım, Emine'yi İsmail'den kıskanıyorum. Ben Celal Paşa'nın oğlu Ahmet, emirerim Mehmet Ali'nin kardeşi Bücür İsmail'i kıskanıyorum. Boğazını sıkıp öldüresiye kıskanıyorum. Kaç gündür bin türlü çareyle diş ağrısını yatıştırmaya çalışan adam gibiyim. Kah zihnimi büyük ve önemli şeylerle işgal ederek acımı unutmaya çalışıyorum. Kah okuyorum, okuyorum, okuyorum. Bazen de çıkıp kırlarda, bayırlarda dolaşıyorum. Ve böyle dolaşırken hep tesadüf mü diyeyim, yoksa bir alışkanlık eseri mi, kendimi Emine'nin köyü civarında buluyorum. O vakit geçmiş sandığım ağrı bütün şiddeti, bütün azgınlığıyla baş gösteriyor. Bu benim bir kadına ilk tutuluşum değildir. Fakat bu benim ilk olmayacak sevgidir. Bir dağ gülü, dikenlikler, çalılıklar arasında bir dağ gülü nasıl koparılır bilmiyorum. Ne denilir, nasıl alınır bilmiyorum. Kamburoğlan'ın kör kızı ardından kovalayıp yakalayışı gibi mi? Gidip ona sormak istiyorum. Lakin bana bu hususta ders verebilecek tek bir kişi var. O da İsmail'dir. Suratını görmeye tahammülüm olsa gidip ondan öğreneceğim. Emine'nin gönlünü çelmek için ne yaptın diyeceğim. O bana cevap vermeksizin sırtacaktır. Çünkü o da ne yaptığını bilemez. Bu iş kendiliğinden oluvermiştir. Köylerde tek delikanlı kalmadı. Kızlar, kız oğlan kızlar, koca bulamadan kocayıp gidiyordu. İsmail'in bir evlenme teklifi Emine'ye yetmiştir. Ondan daha iyisini bulacaktır. Mehmet Ali'nin ailesi epeyce varlıklı sayılır. Yüz dönüme yakın toprakları vardır. Herkes Zeynep kadının birikmiş parası olduğunu söylüyor. Emine ise dul bir halanın yanında bir yetim kızdır. Babası Balkan Harbi'nde şehit düştükten sonra anası bir başkasıyla evlenip onu ortada bırakıvermiş. Emine'ye dair bu bilgiyi Zeynep kadın İsmail'in bu kızı almasına şiddetle aleyhtardır. Benim yanıma getiremez. İstediği yere götürsün diyor. Ah, o kızın halası olacak karı yok mu? İşte benim başıma bu çorabı ören odur. Çırılçıplak yetimi boynumuza dolamak istiyor. Zeynep kadın çırılçıplak derken ben tatlı bir ürperme geçiriyorum. Onu bütün o kirli, kaba esbaplarının içinden kalın kabuklu bir yemiş soyar gibi soyuyorum. Mutlaka teninin kuru bir beyazlığı vardır. Göğsü, kalçaları dolgun, eti ve omuz başları gevrektir. Boynunun bir kuğu boynu gibi uzun olduğunu biliyorum. Mutlaka beli ve karnı da buna göredir. Zeynep kadına diyorum ki, hakkım var. Ne yapıp yapıp bu işin önüne geçmelisin. Dinliyor mu ayol, dinliyor mu? Gerçekten İsmail'in bir anasını dövmediği kalıyor Zeynep kadın. Ah Mehmet Ali'm burada olsaydı ben ona gösterirdim dedi. Ben burada değil miyim? Sana söyledim. Beni her işte Mehmet Ali'nin yerine koy diye. Kadın tuhaf bir şey söylemişim gibi yüzüme baktı. Bir akşamüstü evin damında oturuyordum. Erguvani denilecek kadar kızıl bir aydınlık içinde bir takım delice hülyalara dalmışım. Gelip yanıma çöktü. Bir cigara verir misin? Başımı çevirmeden paketi uzattım. Bu köyde bütün hayvanların, davarların dönme saatidir. Arka tepelerden inen mandaların ayak sesleri katı bir satıh üzerine bir yaz yağmurunun düşüşünü andırıyor. Kuzular meliyor, anaları onlara cevap veriyor. Derken bir eşek anırmaya başlıyor. Yakınındaki bir kümesten bir tüneme hazırlığının bütün küçük gıdgıdakları geliyor ve uzaktan uzağa köpekler havlıyor. Nuh'un gemisi dolmakta. Bu dünyanın sonu mu? Her akşam dünyanın sonu geldi sanıyorum, seviniyorum. Fakat sen benim için anıma ne demişsin? Yanımda bir ses, İsmail'in sesi. Hay, bu Tevrat'ı akşam şerefine seni adaşın İsmail gibi bir taş üstüne yatırıp boğazlamak kabil olsaydı. Sözünü işitmemezlikten geliyorum. Lakin o yanı başımda mırıldanmakta devam ediyor. Başımı hışımla çevirdim. Ne homurdanıp duruyorsun orada? İsmail bu sert hareketim karşısında o kadar şaşırdı kaldı ki az kalsın haline gülecektim. Kalın, çatık kaşlarının altında küçücük yuvarlak gözleri birer çivi başı kadar ufalamış ve yüzü buruşa buruşa bir kuru incir şeklini almıştı. Başımı tekrar öteye çevirdim. Fakat o, beni kaplayan havayı dolduruyor, bir cıva ağırlığı ile ağırlaşıyor. Bulaşık suyu, ahır ve umumi abdesthane kokularını andıran bir taaffün bu havaya bir boğucu gaz fecaeti vermekte ve beni canımdan bezdirmekteydi. Ah bu insan, ah bu insan denilen mahluk. Tabiatı ne cenabet bir zindan haline sokmuş. Yanı başımda bu çocuk olmasa, bu çamurdan yuva, bu aşağın kurt kaynaşmaları, bu yenen, içilen şeylerden sızan geriz olmasa, şu kuru toprak dalgalarının üstünde bu kızıl akşam aydınlığında hayat ne kadar sade ve asil olacaktı. Sen demişsin ki, ben dedim ki, eğer sen o kızla evlenmeye kalkışırsan, kulağından tutup askere götürürüm. İsmail'in benzi mutlaka kül gibi olmuştu. Sesi titreyerek, bu yaşta beni hiç askere alırlar mı? Bu yaşta evlenebiliyorsun da neden askere gidemiyormuşsun bakalım? Evlenmesini bilen adam pekala askere de gidebilir. Şimdi nizam öyle. İsmail dayak yemiş bir kedi gibi belini kısarak sessizce aşağıya sıvıştı. Bütün merakım şunda. Emine İsmail'e varmağa gönülden razı mı? Bir gün kavak ağaçlarının arasında onu şöyle bir kuytu yere çekip sordum. Sahiden İsmail'e varmak istiyor musun? Omuzlarını silkti, başını yana çevirdi, güldü. Ne bileyim ben? Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Halam bilir. Ve bir geyik gibi çevik yanımdan kaçıyor. Dur demeye kalmıyor, onu yakalayıp belinden kavramak istiyorum. Bu kaçışta öyle bir dişilik var ki, yüreğim göğsümün altında hop hop hopluyor. Emine, Emine dur biraz, bir söyleyeceğim daha var. Bir söyleyeceğim daha var fakat dinleyen kim? Durup dinlese bile dilimden bir şey anlamayacak. Bunu bilerek gene arkasından yürüyorum. Biraz hızlı, biraz koşmaya benzeyen bir yürüyüş. Ve boş yenim sağ tarafımda bir uzun torba gibi sallanıyor. Dönüp baksa belki halime gülmekten katılacak. Durdum. Emine şimdi köye giden yolun üstünde gittikçe uzaklaşan alacalı bir gölgedir. Derenin kenarına çöküyorum. Dede Korkut'tan bir tabir var. Böğür, böğür. Ben işte böğür böğür ağlamak istiyorum. Nereye gideyim? Benim yerim neresi? Kimlere doğru varayım? Beni kimler anlar? Kimler derdime deva bulur? Beni bu illetten, beni bu gurbetten kim kurtarabilir? Hangi kardeş, hangi hemşire, hangi can yoldaşı? Hey ana toprak, ne kadar merhametsiz, ne kadar katısın. Benim ızdırabıma ne kadar yabancısın. Ben senin üvey evladın mıyım? Yoksa sen mi benim üvey anamsın? Eğer ben senin üvey evladın isem, bu kolu kimin yoluna feda ettim? Niçin şu anda bu genç yaşımda bir derenin kenarında bir insan viranesiyim? Senin yoluna gençliğimi harcadıktan sonra gene orada, o düşmüş şehirde senin hasretinle yanan ben değil miyim? İşte geldim, işte geldim. Fakat benim önümde kızların kaçıyor. Bana kızların arkasını çeviriyor. Onlara her uzattığım el boşlukta kalıyor. Eğer sen bir üvey ana olsaydın, ızdırabın benim ızdırabıma bu kadar benzer miydi? Sen de bencileyin bu kadar garip, bu kadar yoksul. Sen de bencileyin bu kadar derdini anlatmadan aciz olur muydun? Benim için senin yüzün Zeynep kadının yüzünün eşidir. O halde hepimizin anlaşmamıza engel olan şey nedir? Böyle düşünerek geceye kadar derenin kıyısında çömelmiş kalmışım. Geceler ıssız çıplak Anadolu yaylasını daha ziyade garipleştirir. Bu ıssız, ışıksız topraklar gökyüzünün altın mozaikli muhteşem kubbesi altında ezilir, erir, yok olur. O kadar yok olur ki bunun içinde siz kendinizi çoktan Adem'e inmiş bir gölge farz edersiniz. Hayat denilen şey gür, kalabalık, pırıl pırıl yukarıdadır. Sanki arzın üstündeki medeni şehirlerden biri tersine dönüp tepeden size bakıyor. Başım dönmese sabaha kadar sırt üstü yatıp bu engin şehrayeni seyredeceğim. Fakat başım dönüyor. Bir dev beni kolumdan tutup aya mı fırlattı? Hakikaten burası aydan farklı bir yer değildir. Aynı cansızlık, aynı donukluk. Her şey taş kesilmiş gibi. Ne bir ses, ne bir hareket. Ve ben kımıldasam sanki her taraf çatırdayarak tuz buz olacak. Olsun bari. Köyde kış hazırlıkları bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu. Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü, öğütüldü. Bunlardan deste deste yufkalar yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Ama o ne? Ceviz, ahırlar, damlara damların üstüne kadar saman yığılarıyla dolu. Kadınlar bir taraftan taze tezek topaklarını duvarlara yapıştırıyor. Zeynep kadının evi eski Abdülhamit ricali gibi bu tunç renkli nişanlarla baştan başa donandı. Ve ne koku! Bütün tabiat tezek kokuyor. Zeynep kadın kızları ve gelinleriyle beraber sabahtan akşama kadar durmaksızın çalışıyor. Mehmet Ali'nin yavrusunu sokak kapısının eşiğine bırakıp gidiyorlar. Bereket versin ki çalıştıkları meydanlık bizim evin önüdür. Çocuk bağırmaya başlayınca anası koşup gelebiliyor. Çok defa biz onunla eşikte arkadaşlık ederiz. Küçük insan yavrusu ayaklarının ucunda yarı toprağa karışmış döylek cinsinden sürüngen bir nebat gibidir. Kımıldadıkça bir büyük solucan kümesini andırıyor. Her ne tarafından bakılırsa bir ana karnından çıkmak olmaktan ziyade topraktan bitme şeylerden biri hissini veriyor. O kadar kişiliği yok ki daha adını bile koymadılar. 2-3 defa Mehmet Ali'den sorduk. Hep unutuyor mudur nedir? Gönderdiği mektuplarda çocuğun adından hiç bahsetmiyor. Mahdumuma mahsus selamlar ederim demekle kalıyor. Ve ben onu atsız diye çağırıyorum. Atsız. Küçük gövdesi üstünden kocaman başını zahmetle çevirerek bana bakıyor. Öyle mahzun, öyle mahzun bir bakış ki insana ağlamak isteği veriyor. Gerçekten Şuhper'in bekarlık nazariyesi lehine bu çocuktan daha canlı bir misal bulunamaz. Bu yaratığa bakarak derhal dünyaya çocuk getirmenin bir cinayet olduğunu tasdik ederiz. Atsız. Atsız biraz gülsene, biraz oynasana. Yüzü buruşur, dudakları bükülür. Hemen ağlamak üzeredir. Başkalarının kendisiyle meşgul olmasına o kadar alışmamış ki bunu bir işkence telakki ediyor. Ve hemen eline bir şey tutuşturup karşısında çalışanları seyre koyuyorum. İnsanlar her şeyden ziyade karıncalara benziyorlar. Ekonomi ve çalışma melekesi her yaratıktan fazla bu iki cinste kendini gösteriyor. Ve bu duygu bir çeşit yarını görme, yarını düşünme kudretiyle birleşerek onları alelade hayvanlığın üstüne çıkarıyor. Bu çirkin ve bakımsız tabiat köşesinde bu kaba saba insan kümesinin bana adeta saygıya yakın bir duygu verişi nedendir. Bu insanlar her gün hiçe saydığım, hor gördüğüm, hatta bazen de tiksindiğim kimseler değil midir? Fakat işte uzaktan nasıl çalıştıklarını seyrederken bana her biri büyük olayın kahramanı gibi gözüküyor. Bu kadınları ben düğünlerde raks ederken de görmüştüm. Hareketleri hiç bu kadar ahenkli değildi. Dibek başında bu kol sallayışlar, yalak kenarında bu eğilip kalkışlar, yük altında bu iki büklüm oluşlar benim üzerimde eski Mısır ve Yunan taşlarında gördüğüm ritmik pozlar derecesinde bir etki yapıyor. Öyle ki Zeynep kadın bunların arasından ayrılıp bana doğru geldiği vakit az kalsın elini öpecektim. Güz mevsiminin sert ve yalın rüzgarları esmeye başladı. Issız, engin Anadolu yaylaları üstünde, ah bu rüzgarlar! Çölde yolunu şaşırmış kervanlar, viran bir beldenin üstünde yüzlerce baykuş sürüsü, bir deniz kazası esnasında kopan yürek parçalayıcı haykırışma, bir dağın çöküşünü, bir büyük kraterin infilakı, bir çığın inişi, bir selin basışı, hiçbir şey, hiçbir tabii afet bu rüzgarların çıkardığı sürekli uğultu kadar uğursuz, korkunç ve hüzün verici değildir. Bu rüzgarlar estiği sürece ben Dostoyevski'nin kişilerinden biri gibi oluyorum. Ya Sibirya yollarında bir sürgünüm, ya Moskova sokaklarında aç bir serserinin, ya sınır boyunda bir han odasında kaçmak çarelerini düşünen bir suçlunun kabı içine girerim. Derin bir azap yüreğimi tırmalar. Gene böyle rüzgarlı gecelerden biriydi. Yatağın içinde soldan sağa, sağdan sola dönüyor bir türlü uyuyamıyordum. Derken o uğultuya köpeklerin havlamaları da katıldı. Cehennemlik bir konser. Acaba karanlığın içinde cinler, zebaniler de dans ediyor mu? Kalkıp camın arkasından geceyi inceliyorum. Köpekler havlamalarını gittikçe artırıyor. Mutlaka bir yabancı köye girmek üzere. Baştan aşağıya dikkat kesilip dinliyorum. Gerçekten bir insanın ayak sesleri var.